Ayrım 13 sayfa 136. Memorandum. Anders de la Motte. 17. bölüm. Atıf, otursana adamım. Adı Bakşi olan çarpık bacaklı küçük adam deri koltuktaki dergilerden ve kedi oyuncaklarından birkaçını ittirip Atıf'a oturmasını işaret etti. Ancak Atıf denileni yapmak yerine şişkin koltuklardan birine gidip yastığın üstündeki cılız, tüysüz kediden kurtulmak için koltuğu hafifçe kaldırdı. Hayvan yumuşakça yere indi, Atıf'a uzun uzun baktı, sonra mutfağa yollandı. Kız arkadaşımın kedisi, adını Missy Elliot koydu diye sırıttı küçük adam. Missy Elliot, anladın mı? Ne kıyak isim. Atıf başıyla onayladı ve iki çeşit sıçan olduğunu düşündü. Birincisi herkesin tiksindiği klasik boş boğazlar ki hepsi kendilerini ya alçıya alınmış ya da terk edilmiş bir taş ocağında gömülmüş halde bulurlardı. Bir de diğerleri vardı. Kuralı kanıtlayan istisnalar. Öttükleri bilindiği halde sırf işe yaradıkları için kabul görenler, bazen rakiplerinizin ne haltlar karıştırdığını polise anlatmak için iyi sebepler bulabilirdiniz. Oyun alanını biraz dengelemek gibi. Bakşi ve benzerleri işte burada devreye giriyorlardı. Doğrudan polise gidip sıçan olmanızı engelliyorlardı. Bakşi'ye herhangi bir sır söylediğinizde koşa koşa polise giderdi. Güvenilmez olduğu kadar kestirilebilirdi de. Bu herkesin bildiği ve sömürdüğü bir gerçekti. Bakşi tereddütle Atıf'a gülümsedi. Baş parmağını cep telefonunun ekranında kaydırdı. Görüntüyü kontrol edip telefonu sehpaya bıraktı. Daire taze boya ve deri kokuyordu. Büyük İtalyan tasarımlı mobilyalar vardı. Klasik IKEA değillerdi. Salon duvarlarından birinin ortasında aşırı büyük bir televizyon vardı ve pahalı görünümlü bir ses sistemine bağlanmıştı. Daire bakımdan yeni çıkmış gibiydi, tıpkı sahibi gibi. Hoş, beyazlatılmış, biçimli dişler, sprey bronzluk ve çene boyunca herhalde kesilmesi saatler sürmüş olsa gerek, komik derecede düzgün bir sakal. Bakşi ile son görüştüğünde adam duvarların kenarından sıvışan basit alçak bir sıçandı. Şimdi terfi etmiş, temizlenmişti. İpek bir gömlek kotun dışından sarkıyordu. Saçları jöleli ve geriye yatırılmıştı. Soluk pembe saç çizgisi kaşlarına eskisinden birkaç santim daha yakın olmalıydı. Bakşi bir yerden sonra Atıf'ın ona baktığını anladı. ''Güzel değil mi saçını işareti? Bir ay önce yaptırdım.'' Ensenden, köklerden falan saç alıp birer birer alnındaki küçük deliklere dikiyorlar. Fena acıtıyor ama servet ödüyorsun. Ama değiyor, kızlar bayılıyor. Atıf'a sırıtsa da karşılık alamadı. İki adam birbirlerine baktılar. Tanrı aşkına uzun zaman oldu Ati, dedi Bakşi yine cep telefonunun ekranını kurcalayarak. Ekran kilitliydi ama Bakşi neredeyse bakmadan kodu girdi. ''Ne kadar oldu? 6-7 yıl.'' ''Öyle bir şey.'' dedi Atıf. ''Siktir ya! Zaman akıp gidiyor adamım. O zamanlar amatördüm, şimdi biraz değişmişim değil mi?'' Bakşi abartılı döşenmiş daireyi işaret etti. ''Bir iki güzellik salonu işletiyorum. Tırnak, bikini ağdası, sprey bronzlaşma, her şey var. 16 tane Taylandlı kız çalıştırıyorum. Dahası da yolda.'' Taylandlı kızlar zeki, çalışkan oluyorlar. İsveçli yok. Onlar için fazla zor iş, anlıyor musun? Bakşi sırıttı ve parmakları yine telefonuna gitti. Ama hala koca kulaklı ve daha da koca ağzı küçük bir pisliksin diye düşündü Atıf. Pekala senin için ne yapabilirim Atıf? Bakşi koltuk arkasından yaslanırken üçüncü defa telefonunu yokladı. Oturuşunu düzeltti, bacaklarını uzattı. Sanki bir şey beline batıyordu. Bıçak ya da silah diye düşündü Atıf. Muhtemelen ikincisi. Eski bir arkadaşı karşılamanın şartı ve muhtemelen adamın kapıyı açması da bu yüzden uzun sürmüştü. Adnan dedi Atıf açıkça. Onu kimin ele verdiğini öğrenmek istiyorum. Bakşi'nin yüzü asıldı. Evet, kardeşine olanlar korkunç. Abartılı bir dikkatle kafasını kaşıdı. Ama benim bildiğim kadarıyla çocukların talihsizliğiymiş, sivil polislere rastlamışlar. Sanki tamamen dürüstmüş gibi görünmeye çalışarak gülümsedi. Kimseyi kandıramazdı, hele Atıf'ı hiç. Kim öttü diye sordu Atıf bir kez daha. Sesi bu defa daha sertti. Yanus kim? Bakşi'nin kafasının içinde dönen çarkları görebiliyordu. Hala cep telefonunu kurcalasa da bunun pek farkında değil gibiydi. Parmakları sanki kendi başlarına bir tik gibi giriyordu kodu. 25-58. Yanus bir hayalet dedi Bakşi. Herkes ondan korkuyor. Kimse adını yüksek sesle söylemek bile istemiyor. Onun yüzünden birçok kişi temizlendi. Muhtemelen bazılarını da kendisi temizledi. Adnan, Atıf düşündü. Dedikodulardan biri o yönde dedi Bakşi ama ben de herkes kadar biliyorum. Peki Yanus hakkında ne biliyorsun? Bakşi yeni beyazlatılmış dişlerini sergiledi bir kez daha. Yanus'un kellesine ödül kondu, hakkında bir şey biliyor olsam çoktan söylemiştim. Sonra da Tayland'da bir ev almıştım, orada mevsim hep yaz. Bakşi'yi durakladı. Belli ki Atıf'ın kendisine inanmadığını fark etmişti. Strateji değiştirip saldırıya geçti. Ayrıca öylece evime gelip sorular sorma hakkını nereden buluyorsun? Belli ki kim için çalıştığımı bilmiyorsun. Senin hakkında son duyduklarım hakikaten hiç hoş şeyler değildi. Sasha'yla bozuşmuşsun. Sonra da kuyruğunu kıstırıp yurt dışına kaçmışsın. Bakşi telefonunun yanındaki sigara paketini aldı, bir Marlboro çıkarıp yaktı. Bir iki derin nefes çektikten sonra diğer eliyle telefonunu karıştırırken dumanı Atıf'tan yana üfledi. Herkes değiştiğini, yumuşadığını söyledi, küçük kardeşim bile. Adam Atıf'a bakıyor, tepkisini bekliyordu. Atıf ağır ağır koltuğundan kalktı, Bakşi derhal ayaklandı. Sigarasını sehpaya bırakıp diğer eliyle belini arandı. Sahte özgüveni kaybolmuştu. Her gözeneğinden korku fışkırıyordu. Anladım. Bana yardımcı olamadığına üzüldüm ama vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Atıf öylece durup küçük adama baktı. Bakşi'yi tereddütle sırıtmaya başladıktan sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Sorun değil, yardım edemedim, üzgünüm dedi Bakşi ilgisiz bir biçimde. Atıf paltosunu ve botlarını giyerken. Ama nasıl olduğunu bilirsin, devir değişti. Evet, öyle diyorlar. Atıf daireden ayrılıp merdivenlerden indi. Bakşi'nin ardından kapıyı kilitlediğini işitti. Saatine bakıp bir süre merdivenlerde bekledi. Apartman kapısının ardında küçük turuncu bir traktör kaldırımdaki karları temizlemekle meşguldü. Atıf evini ve arka bahçesindeki hoş kokulu yaşlı dut ağacını düşündü. Gözlerini kapatıp tepesindeki yıldızlı göğü hayal etmeye çalıştı ama pek başaramadı. Tam 10 dakika sonra daireye geri çıkıp kapı zilini çaldı. Pardon, beremi unutmuşum. Kulaklarım dondu diye mırıldandı kapıyı şaşkınlıkla açan Bakşi'ye. Ha elbette. Bakşi şapkalı kontrol etmek için döndüğünde Atıf fırsattan yararlanıp koridora daldı. Tüysüz kedi mermer zeminin ortasına mama kasesinin yanına kurulmuş patilerini yalıyordu. Atıf'ı fark ettiğinde başını kaldırdı, üst dudağını hafifçe kıvırıp dişlerini gösterdi. Atıf iki hızlı adım atıp kediyi ensesinden yakaladı ve havaya kaldırdı. Hayvan kıvranıp tırnaklarını çıkardı. ''Ne bok yiyorsun sen?'' diye bağırdı Bakşi onun arkasından. Atıf ona döndü. ''Şimdi beni iyi dinle Bakşi, bu kedi senden kat kat akıllı.'' Atıf sesinin değiştiğini ve şimdi bambaşka bir yankısı olduğunu fark etti. Ne sen ne diyorsun yahu? Bakşi'nin ağzı açık kalmıştı, bir eli yine sırtına gitmişti. Kedileri diğer avcılardan ayıran nedir biliyor musun Bakşi? Atıf cevap beklemedi ve kediyi adamın yüzüyle aynı hizaya gelecek kadar indirdi. Hayvan hala tıslıyor, keskin tırnaklarını boş yere ona doğru sallıyordu. Yakala! Atıf kediyi dosdoğru Bakşi'nin suratına fırlattı. Adam refleks olarak ellerini kaldırdı ama yeterince hızlı değildi. Hayvan çıldırmış gibi tutunma noktası arayıp pençelerini Bakşi'nin yüzüne ve pembe alın çizgisine geçirdi. Adam acıyla uladı ama Atıf kasığına bir tekme indirince derhal sustu. Bakşi devrildi ve parlak koridor zemininde cenin pozisyonu aldı. Bir ayağı düzensiz bir biçimde seyiriyordu. Atıf eğilip adamın kotunun kemerine takılı silahı aldı. Kabzasına bant bağlanmış eski püskü bir zastava. Muhtemelen Balkanlardan ithaldi. Ateşlesen en az %20 ihtimal elinde patlayacak bir şeydi. Atıf şarjörü çıkardı, sonra silahı zeminde kaydırarak öteye fırlattı. Derken Bakşi'nin pantolon ceplerinin birinden bir şeyin sarktığını fark etti. Bu tehlikeli bir sustalıydı. Hem silah hem de bıçak. Küçük sıçanın bu kadar cesur konuşmasına şaşmamalıydı. Görüyorsun ya Bakşi, dedi adamın ayak ucuna, bazen kediler yalnızca eğlencesine öldürürler, zevk aldıkları için. Bazı insanlar için de aynı şey geçerlidir. Bakşi'yi seyrek saçlarından kavradı ve uzun eğri bıçağı açtı. Öyledirler işte, doğalarında vardır. Adamın kafasını sarsıp kendisine gelmesini bekledi. Ancak Bakşi bunun yerine titremeye başladı. Gözleri yuvalarında dönüyor, çenesi kasılıyordu. Kahretsin, Atıf bunu daha önce de birkaç defa görmüştü. Tamamen sağlıklı insanlar aşırı acı ya da şok hissettiklerinde sara krizine benzer bir şey yaşayabiliyorlardı. Atıf Bakşi'nin başını yere bıraktı, onun pembe gömleğiyle elindeki kan ve tüy parçalarını temizledi. Birkaç saniye atağın giderek şiddetlenişini ve Bakşi'nin vücudunun mermer zeminde sekmeye başlayışını izledi, sonra salona geri döndü. Cep telefonu aynı yerdeydi. Atıf 2558 kodunu girdi ve son aranan numaralara baktı. Eğer Bakşi Adnan'ın ölümüyle ilgili bir şeyler biliyorsa bağlantısını arayıp Atıf'ın ziyaretini anlatmış ve Adnan'ın abisine nasıl racon kestiğiyle ilgili böbürlenmiş olmalıydı. Sırlarını koruması gerektiğinde işte böyle amansızdı. Listenin tepesindeki isim Bakşi'nin EJ diye kaydettiği biriydi. Numarayı yalnızca 3 dakika önce aramıştı. Aslında Bakşi aynı numarayı son 10 dakika içinde sürekli aramıştı. Atıf yeniden ara tuşuna bastığında sebebini anladı. Merhaba, Erik Johansson'un cep telefonunu aradınız. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Ve o halde EJ Erik Johansson da Atıf'a çok sıradan bir adam gibi geldi. Adres defterine bakındı ve kısa sürede tüm bağlantıların baş harfleriyle kaydedildiklerini fark etti. Hiçbiri onun için hiçbir şey ifade etmedi. Bunun üzerine Bakşi'nin e-postalarına baktı ve son birkaç mesajı okudu. Çoğu çeşitli kadınlardandı ve güzellik salonlarıyla ilgili pratik meseleler hakkındaydı. Ama bir iki yazışma farklı kadınlarla yapılmıştı ve cinsel göndermelerle doluydu. Atıf arama kısmına Erik Johansson ismini yazdı ve hemen bir sonuç geldi. 2 gün önce Pitbull 118U adresine gönderilen bir e-posta. Yopasi, umarım Patbong'daki kızlar sana göz kulak oluyordur. Benden selam söyle. Biraz bakındım, Erik J'nin dostunun sana dedikleri doğru. Yanlış alarm, başka bir deyişle eve dönebilirsin. Her zamanki işler. Kib, B. Atıf ceketinin cebinden kağıt ve kalem çıkardı, Erik Johansson'un telefon numarasını, isminin göründüğü e-posta adresini not aldı, sonra cep telefonunda bütün yaptıklarının izini sildi. Cihazı sehpaya geri koydu ve koridora döndü. Bakşi yerde yatmaya devam ediyordu, bedeni hala titriyordu ama önceki kadar şiddetli değildi. Alın çizgisinden yüzüne kan akmıştı ve kedi ağır ağır ve mutlulukla onları yalamaktaydı. Hayvan kendini yemeğine öyle kaptırmıştı ki Atıf ardından kapıyı kapatıp çıkarken başını kaldırıp bakmadı bile. 18. Bölüm. Bay Torning, avukat sizi görmeye geldi.
Tamamdır, teşekkürler Janet. 1-2 dakika beklemesini söyle, sonra alırsın içeri.
Jesper Stenberg koltuğundan kalktı, kapının arkasındaki askıdan ceketini alıp giydi. Bunu aradan çıkarmanın vakti gelmişti. Janet'e John Thornick'le olan 2 görüşmesini iptal ettirmişti zaten. Ona rollerin değiştiğini göstermek için siyasi güç oyunu oynuyordu. Gün iyi başlamış, bir dergiye yaşamını baba, koca ve adalet bakanı olarak sürdürmenin zorluğuna dair bir röportaj vermişti. Carolina'nın ona destek bir eş olarak görevlerinden bahsetmişti. Eşinin kariyerinden bahis açıldığında kendini hep suçlu hissediyordu. Stenberg için bıraktığı kariyeri demek daha doğru olurdu. Stenberg hayallerini ancak böyle gerçekleştirebilmişti.
Röportajdan sonra basın danışmanıyla görüştü ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bazı güncellemeler üzerine neler yapabilecekleri üzerine konuştular. Hesaplarına her gün 100'den fazla yeni takipçi ekleniyordu ve bir şey yazdığına ya da tweet attığında bu sayı yükseliyordu. Bu işte kendini geliştirmeliydi. Sonrasında Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeyle dosdoğru taş devrine geri dönmüştü. Denemesine bile gerek kalmamıştı. Yaşlı Rosengren aptal değildi. Görevinin bir sonraki seneye uzatılmayacağını çok önceden anlamıştı. Şimdiden iş yükünü azaltmaktan bahsediyordu. Torunlarıyla daha fazla vakit geçirmek, balığa çıkmak, biraz golf oynamak falan filan. Stenberg adamın öylece ayrılıp gitmesine izin verecekti. Rosengren'e aslında işten atıldığını söylemenin doğrudan bir faydasını göremiyordu. Her halükarda gelecek yıl Ulusal Polis Teşkilatı'nın en tepesine kendi seçeceği birini atayabilecekti. Rosengren'in aksine ihtiyaç duyduğu şeye sahip birini. Her şey sırayla. Önündeki yarım saat için John Thorning'le olan görüşmesine odaklanmalıydı. Eski patronu ve akıl hocası kızının trajik intiharının etkisini atlatmış gibiydi. John Thorning'in eski dostlarla arayı sıcak tutmanın önemini zarafetle işaret edeceği ve Stenberg'e kendi bilgisini, tecrübesini ve bağlantılarını sunacağı zorunlu ziyaretin vakti gelmişti. Kapı kısaca vuruldu ve sekreteri içeri girdi. ''Bay Thorning bakanım.'' Kadın gülümsedi ve yaşlı adam için kapıyı tuttu.
''John, seni görmek ne güzel. Nasılsın?''
Stenberg en içten ama yine de profesyonel gülümseyişini kullandı. Aniden açıklanamaz biçimde mutlu olmuştu.
''Jesper, Carolina ve çocuklar iyilerdir umarım.''
El sıkışma her zamanki gibi kuru ve sıkıydı. Ama pahalı takım elbisesi bedenine eskisi gibi iyi oturmamıştı. John Thorning kilo vermişti. Hem de hızlı vermişti ve iyi anlamda vermemişti. Gömlek yakası iliklenmemişti, deri katmanları görünüyordu. Yüzü kül gibiydi ve ince, çerçevesiz gözlüklerinin altında koyu renkli torbalar vardı. Çelik grisi saçlarını birkaç hafta önce kestirse fena olmazdı. Adamın her zamanki azametli halinden eser yoktu.
''Lütfen otur John.''
Stenberg masanın diğer yanındaki koltuklardan birini işaret etti.
''Nasılsın? Margareta nasıl?'' diye girişti en anlayışlı ses tonuyla. Ama John yalnızca başını iki yana salladı.
''Sen meşgul bir adamsın Jesper. O yüzden havadan sudan bahsetmeyip doğrudan meseleye girebiliriz.''
Stenberg bunu beklemiyordu. ''Elbette, lütfen.''
''Soruşturmanın yeniden açılmasını istiyorum.''
''Pardon, anlamadım.''
John Thorning sinirli bir şekilde somurttu. ''Sophie'nin ölümüyle ilgili soruşturma, yeniden açılmasını istiyorum en kısa sürede.'' Stenberg boğazını temizledi, birkaç saniye düşünecek zaman kazanmaya çalıştı. Beyni yüksek vitese geçmişti.
''Yani John, sen de benim kadar biliyorsun ki işler öyle olmuyor.'' diye başladı. ''Bir İsveç hükümet bakanı öyle dilediğince.''
''Kusura bakma Jesper ama zırvalıyorsun.''
John Thorning Stenberg'in masasına doğru eğildi ve cilalı yüzeye kemikli işaret parmağıyla tıkladı.
''Sen ülkedeki en yetkili hukukçusun Jesper. Bütün adalet sisteminin başısın. Küçük bir polis soruşturmasını yeniden açtıramayacağını mı söylüyorsun? Ne bu yetkini aşma teraneleri filan?''
Stenberg sesinin ne kadar kararsız çıktığının farkındaydı.
Kahretsin, bu tartışma hiç de beklediği gibi gitmiyordu ama son anda paçayı kurtardı. ''Size kahve getirdim.'' diye cıvıldadı sekreteri abartılı bir neşeyle tepsiyi yavaşça masaya bırakırken. ''Şeker ve süt alır mısınız Bay Thorning?''
Yaşlı hukukçu cevap olarak bir şeyler mırıldandı. Belli ki lafının bölünmesine sinirlenmişti. Koltuğunda arkaya yaslanıp kahve fincanını sekreterden aldı.
Stenberg Janet'e minnettar bir bakış attı. Zamanlaması her zamanki gibi harikaydı. Sanki neredeyse ofisteki konuşmaları duyabiliyordu. Janet ona kahvesini uzattı. Koyu, sadece bir çay kaşığı sütle tam sevdiği gibi. ''Kurabiye ev yapımı diye ekledi. Umarım seversiniz. Başka bir şeye ihtiyacınız olsa hemen dışarıdayım.''
Bu son sözünü Stenberg'e söylemişti. Stenberg kısa bir jestle teşekkür etti.
Küçük öfke Selim için özür dilerim Jasper dedi John Thorne. Kapı kapanır kapanmaz. Uyumakta güçlük çekiyorum. Margareta arkadaşlarıyla Marbella'da. Ev haddinden fazla sessiz. Bir yudum kahve aldı sonra fincanı altlığa bıraktı.
Olay şöyle Jasper, John Tornikleri bir nefes aldı. Sophie'nin ölümünü soruşturan polis memuru işleri fazla hafife almış. Savcıyı baştan kafalamış. Bunun bariz bir intihar dosyası olduğuna hemfikir olmuşlar. Ama soruşturmanın belirli kısımları doğru dürüst yapılmamış. Mesela bir komşu o akşam erken saatlerde bağırışma sesleri duymuş.
John Tornik biraz öne eğildi. Bana iPad'inden yolladığı intihar notuna hiç girmiyorum bile. Belki de binlerce defa okudum ve onu başka birisinin yazmış olduğu isimden kurtulamıyorum. Küçük şeyler, Sophie'nin kullanmayacağı sözler ve e-postada bana baba değil, John demesi.
Stenberg ifadesiz görünmek için mücadele veriyordu. Bir iki defa anlayışlı bir biçimde başını sallamayı bile başardı. O kahrolası e-posta. Polis raporunu okuduğunda biraz abartılı olduğunu hissetmişti zaten. Ama buna rağmen dedi John Thorne yine masaya tıklatarak, tüm olay bir intihar olarak kayda geçti. İçim içimi kemiriyor Jasper.
Thorne kollarını uzattı. Sophie'yi tanıyordun, yıllarca beraber çalıştınız. Elbette bazen dengesizleşebiliyordu. Ama intihar...
13. ayrımın sonu. Sayfa 146.